Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 25. ayrım. Bu kadarı fazlaydı. Keskini bir an önce kaçıp gidilecek bir yer olarak görmek haksızlıktı. Bu lafları keskinlilerin yüzüne haykırmaksa en azından saygısızlık olarak ifade edilebilirdi. Yanı sıra burada yaşayanları aşağılamaya da kimsenin hakkı yoktu. İhsan Bey de kızının hudutlarını aştığını düşünmüş olmalı ki, "Alışmaya çalışsan iyi edersin Bihireciğim," diyerek araya girdi. "Buradan ne zaman gideceğimiz belli mi? Yeniden tayinimin çıkması uzun zaman alabilir." Baba kızın birbirlerine bakışlarından aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğu anlaşılabiliyordu. İhsan Bey'in sözleri üzerine yatışmış, ipek gibi olmuştu Behire. "Biz de bekleriz babacığım," diye gülümsedi. "Senin hatırına her şeye katlanırım ben." Katlanmak. Gaf üstüne gaf yapıyordu ama bu sefer yüzü gülüyordu hiç değilse. Konuşulanları dikkatle dinleyen ama ev sahibi sıfatıyla ters bir şey söylememek için susmayı tercih eden Rıza dayanamadı sonunda. "O kadar da kötü değildir keskinimiz," dedi. "Ben de aslen Antepliyim. Şaziye ile evlenip buraya yerleştim. İyi de etmişim. İki memleketim oldu bu sayede. Doğrudur, ilk zamanlar yadırgar insan ama zamanla alışılıyor. Tayinle gelen ne memurlar gördük burada. Gelirken ağladılar, giderken ağladılar." "Çok haklısınız," dedi İhsan Bey. "Şimdiden keskine ısındım ben. Eşim ve kızım da her geçen gün biraz daha alışacaklardır. Bundan eminim." Misafirleri yolcu ettikten sonra gece üzerine biraz sohbet ettiler. Ardından odasına çekildi Rıza. Çocuklar çoktan yatmıştı. Taceddin'in yatacağı yatağa çarşaf sererken, "Behire hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu Şaziye. "Ne düşüneceğim?" diye güldü Taceddin. "Tam bir İstanbul kızı. Babası da biraz fazla şımartıyor gördüğüm kadarıyla." "Sorduğum o değil. Senin söylediklerin aynanın görünen yüzü. Bana kalırsa tahsiliyle, bilgisi görgüsüyle mükemmel bir kız Behire. Lise mezunu, piyano, keman, ut çalan, elinden nakış dikiş gelebilen kaç kız gördün sen? Keskinin ona dar gelmesi doğal değil mi? Taşıdığı özellikler mütevazi davranmasını engelliyor haliyle." Mübalağalı övgülerin gidişatından rahatsız olmuştu Taceddin. "Bana ne bunlardan, bana ne bunlardan," dedi. "Bak Taceddin, annem gibi ille de evlen diye yakana yapışacak değilim. Ama bütün hayatını da böyle sürdüremezsin. Bu kız tam sana göre. Hemen olmaz deme. Düşün, taşın. Konuşuruz sonra." Birden aklına gelmiş gibi gülerek ekledi. "Böyle marifetli, biraz da dik başlı bir İstanbul kızı, Fatiş Hatun'un gönlünden geçen gelin hayaline hiç uymuyor ama. Sen istersen kabul etmemek gibi bir şansı yok anacığımın. İki dövüşken kartal gibi," diye güldü Taceddin. "Hangisi hangisini yener dersin?" Elindeki yastık kılıfını bırakıp yatağın köşesine oturdu Şaziye. "Bu iyi işte," dedi. "Doğru yola girdin bile. Onları dövüştürme noktasına gelmen bu işe kafanın yatacağını gösteriyor." "Yok be abla, sırf anneme inat olsun diye onun tasvip etmeyeceği birini gelin diye karşısına çıkaracağımı düşünmüyorsun herhalde. Olacağından değil ya, lafın gelişi işte. Lafın peşinden gerisi de gelir inşallah." Başını yastığa koyduğunda ablasıyla konuştuklarını düşündü Taceddin. Evlenme sözünün ağır bastığı konuşmanın anlamsızlığını, gereksizliğini, saçmalığını. Birden bir eksiklik hissetti. Yabancı yerde yatmanın huzursuzluğunu duydu içinde. Patricia ve Ali ile hasret gideremeyecekti bu gece. Fotoğraflar evde, baş ucundaki komodinin gözünde kalmıştı. Geri gelmesi mümkün olmayan sevgililer. Odacısı kapıyı aralayıp, "Bir misafiriniz var," dediğinde, masanın üzerindeki dosyaları tarayarak, günlerdir üzerinde çalıştığı raporu tamamlamaya çalışıyordu Taceddin. "Kimmiş?" dedi başını kaldırmadan. Odacının hemen arkasında İhsan Bey'i görünce yerinden fırladı. "Hoş gelmişsiniz. Sizi burada görmek ne büyük şeref." Masanın önündeki maroken koltuklara geçip oturdular. "Değerli vaktinizi almak istemem ama sizinle konuşmak istediğim önemli bir konu var." "Dinliyorum sizi," dedi Taceddin. "Ama önce bir şeyler içelim. Kahve ya da çay. Hangisini tercih edersiniz?" "Kahve olabilir," derken çekingen, ürkek bir tavır sergiliyordu İhsan Bey. Taceddin'e çevirdiği bakışlarını toplayıp uzaklara dikiyor, ardından tekrar Taceddin'e çeviriyordu. Birbirlerini fazla tanımayan insanlara has, mesafeli bir sohbeti paylaşarak içtiler kahvelerini. İhsan Bey, odacının boş fincanları almasını bekliyormuş gibi, kapı kapanır kapanmaz derin bir soluk alarak konuşmaya başladı. Sebebi ziyaretim kızım Behire'dir Taceddin Bey. Gene musiki hocasıyla ilgili bir taleple karşılaşacağını düşünen Taceddin, oturduğu yerde huzursuzca kıpırdandı. Yanlış anlamanızı istemem, dedi İhsan Bey. Keskinde vazife ifa etmekten şikayetçi değilim. Ancak Behire cihetinden bakınca, içinde bulunduğu şartların elverişsiz olduğunu görüyorum. Zaman içinde alışabileceğini bizzat siz söylemiştiniz. Bu iş o kadar kolay değil Taceddin Bey. Devamını getirmeden önce durakladı. Taceddin'in yüzünde cesaret bulabileceği bir ifade aradı. Evlenme çağına geldi Behire, dedi. İstanbul'da pek çok talibi vardı. Beğenmedi hiçbirini. Hepsinde bir kusur buldu. Buradaysa kusur bulacak bir muhatabın bile karşısına çıkması zor görünüyor. Sustu, sözlerinin Taceddin'in üzerindeki etkisini ölçtü. Alçak sesle konuşmasına devam etti. Dediğim gibi hem zevcem Celile Hanım hem de ben Keskin'de yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Ancak buraya gelmekle kızımızın kısmetini kapatmış olduğumuzu düşünüyoruz. Keskin'de kaç sene kalacağımız belli değil. Bu süre zarfında elini kolunu bağlayıp evde mi oturtacağız kızımızı? Celile de ben de endişe duyuyoruz Behire için. Keşke İstanbul'daki taliplerinden biriyle evlendirip öyle gelseymişiz Keskin'e. Ama kimseleri kendine münasip görmedi ki kızımız. Konuşmanın gidişatından hoşnut değildi Taceddin. Lafın nereye varacağını kestiremiyor, kendisiyle ilgisi olmayan aile meselelerini dinlemekten rahatsızlık duyuyordu. Size bunları neden anlattığımı merak ediyorsunuz değil mi? Zevcemden başka dertleşeceğim, meseleleri paylaşacağım kimsem yok inanın. Tanıdığım kadarıyla her bakımdan mükemmel bir insansınız siz. İyi bir mevkidesiniz, saygıdeğer bir aileye mensupsunuz. Bu iltifatları kabul etmekle ağır bir yük altına girebileceğini hissetti Taceddin. Teveccühünüz efendim diyerek geçiştirmeye çalıştı. Aileme layık bir evlat olma gayretindeyim, hepsi bu. Mütevazi olmak hakikatleri görmezden gelmeyi gerektirmez. Keskin'de sizin hasletlerinize sahip ikinci bir kişi göremiyorum ben. Sustu. Bakışlarını Taceddin'in gözlerinin içine teslim etti. Eğer siz de münasip görürseniz, Behire ile evlenmenizi talep ediyorum. Bir anda tonlarca yükün altında kalmış gibi oturduğu yere çakıldı kaldı Taceddin. Ağzını açıp tek söz edecek gücü bulamıyordu kendinde. İnanamıyordu duyduklarına. Binbaşı İhsan Bey açık açık kızıyla evlenmesini istemişti Taceddin'den. Koltuğundan kalktı. Çay söyledi odacıya. Misafirine yeni bir ikramda bulunmak değildi niyeti. Vereceği cevabı toparlamak için zaman kazanmaya çalışıyordu. Tek kelime etmeden sessizce içtiler çaylarını. Teşekkür ederim İhsan Bey. Beni kızınıza layık görmeniz büyük şereftir diyerek konuşmaya başladı Taceddin. Behire Hanım'ın her bakımdan mükemmel bir insan olduğundan kuşkum yok. Ancak evlenmek bana haram. Yaralıyım ben İhsan Bey. Bu derin yara yeni bir hayat kurmama müsaade etmiyor. Nasıl bir yara bu? Mahzuru yoksa öğrenebilir miyim? İçinde kopan fırtınaları paylaşma ihtiyacıyla yanıp tutuşsa da ilk kez baş başa kaldığı birine yüreğini açabilir mi insan? Neden olmasın? Aralarında hiçbir bağ olmayan iki yabancının dertleşmesi, karşısındakine içini dökmesi çok daha kolaydır aslında. Kimse kimseye karışmaz bu geçici beraberlikte. Şunu neden yaptın diye hesap sormaz. Suçlama, aşağılama, kınama, sorgulama yoktur aralarında. Biri derdini anlatır, diğeri dinler. Anlatan hafifler ferahlar, dinleyen karşısındakinin ferahından payını alır. Kendi kendine bile itiraf edemediklerini İhsan Bey'in önüne açıp açmamakta kararsız kaldı Taceddin. Paylaşma ihtiyacı baskın çıktı sonunda. Yıllar önce gayrimüslim bir kızla beraberliğimiz oldu. Patricia'yla. Kuru, yavan, içeriğindeki duyguları anlatmakta kifayetsiz bir cümleydi. Kendi söylediğini kendi de beğenmedi. Gayrimüslim bir kızla beraberlik demekle Patricia'ya olan aşkını sıradan bir gönül macerasına indirgemiş oluyordu. Uzaklara dalan gözlerini Patricia ile buluşturdu. Özür diledi ondan. Sevgisini yüreğinde tüm sıcaklığıyla hissedinceye kadar bekledi. Konuşmaya başladığında daha güçlüydü sesi. Çok sevdik birbirimizi. Evlenmek istiyordum. Ailem karşı çıktı. Çocuğumuz oldu, Ali. Onun varlığı bile yumuşatamadı ailemi. Nuh dediler, peygamber demediler. Ve sonra mübadele. Patricia ile Ali'yi burada tutmak için çırpındım. Olmadı, beceremedim. Gittiler, arkalarında bir enkaz bırakarak. Dedim ya, yaralıyım ben. Hem de ağır yaralı. Böyle bir adamdan size damat, kızınıza koca olmaz İhsan Bey. Hiçbir tepki vermeden dikkatle dinliyordu İhsan Bey. Konuşmak için Taceddin'in sözünü bitirmesini bekledi. Mübadele demiştiniz değil mi? Evet, pek çok insanı topraklarından söküp aldığı gibi bizi de birbirimizden kopardı mübadele. Son söylenenleri duymamış gibi, yani gidenlerin dönüşü yok, dedi İhsan Bey. Öyle ama hep benim yanımdalar onlar. İşin duygusal yönünü önemsemez görünüyordu İhsan Bey. Ama karşısındakine saygı gereği amacını aşacak sözler söylememeye gayret ediyordu. Peki nereye kadar böyle gidecek Taceddin Bey? Diyerek yeni bir sayfa açtı konuşmasına. Geri gelmesi mümkün olmayan sevgilileri beklemek, içli aşk romanlarında tahayyül gücüyle ortaya konulan sinema filmlerinde olur ancak. Bütün ömrünüzü yaşadığınız o birkaç senenin gölgesinde mi geçireceksiniz? Evet, niyetim bu. O seneler çok değerli benim için. Bana gölge değil, ışık veriyorlar. O ışık olmasa yolumu kaybederim ben, yaşayamam. Yaşarsınız. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum bunu. Yaşarsınız, yaşamasına da bir yanınız eksik kalır hep. Askeri okuldan bir arkadaşım vardı, Bekir. Benim gibi İstanbulluydu o da. Okul bitince şarka çıktı tayini. Malatya'nın küçük bir nahiyesine gitti. Oradaki aşiretin ileri gelenlerinden birinin kızına sevdalanmış. Nehir kenarında kaçamak buluşmalar, alınıp verilen mektuplar. Küçük yer, dedikodu ayyuka çıkmış haliyle. Hoca nikahıyla evlenmek zorunda kalmışlar. Ailesine söyleyememiş bile. Senesine bir oğulları olmuş. Üst kademelerde eşi dostu bol olan nüfuzlu bir ailesi vardı Bekir'in. Tayinini İstanbul'a yakın bir kazaya aldırdılar. Oğlu henüz 2 yaşındaymış o zamanlar. Karısını ve çocuğunu İstanbul'a götürmesi imkansız. Ailesi dünyada kabul etmez böyle bir gelini. Onları öylece bırakıp tek başına vazife göreceği yere gitmiş. Ailesini razı edip ikisini de yanına alma ümidiyle. Yaptığı hesaplar tutmamış ne yazık ki. Karısı ve oğlu kasabalının hakaretlerine maruz kalınca dayanamamış kadın. Fırat'ın azgın sularına atmış kendini, oğluyla beraber. Ya sonra? Taceddin'in gösterdiği ilgiden memnun olmuştu İhsan Bey. Kaldığı yerden devam etti anlatmaya. Kahroldu bizim Bekir, deliye döndü üzüntüsünden. Acısı yetmezmiş gibi bir de vicdan azabı çekiyordu üstelik. 2 yıl boyunca mecnunlar gibi gezdi durdu. Sonrasında evlendi. Ne yapacaktı evlenmeyip de? Gidenlerin arkasından tutulacak matemin süresi çoktan dolmuştu. Hayat devam ediyordu, etmeliydi. Şu anda ne yapıyor Bekir Bey? Karısı ve çocuklarıyla beraber mesut bir hayat sürüyor. Ha, geride kalanları unutmuş mudur diyecekseniz hiçbir şey unutulmaz Taceddin Bey. Ama insan hayatı aldığının yerine yenilerini koyabilecek zenginliğe sahiptir. Herkesin hikayesi farklı diyerek omuz silkti Taceddin. Ölüm kesin bir bitişin ifadesi. Yaşayan birilerine ölmüş muamelesi yapmak kendini aldatmasıdır insanın. Şükürler olsun ki Patricia'mın ve Ali'min yaşadıklarını biliyorum. Beni ayakta tutan yegane güç de bu zaten. Elinizi uzatıp tutamadığınız hiçbir şey size ait değildir. Kendinizi kandırmayınız. Çok şaşırtıcıydı. Taceddin'in neler yaşadığını öğrendikten sonra bile dolaylı yollarla da olsa ısrarını sürdürebiliyordu İhsan Bey. Yani siz geçmişte olup bitenleri öğrendikten sonra da kızınızla evlenmem konusunda aynı düşünceleri taşıdığınızı mı söylemek istiyorsunuz? Güldü İhsan Bey. Her insan kapalı bir kutudur, dedi. Siz kendi kutunuzu cömertçe açtınız bana. Masum ve acılı bir hikaye çıktı içinden. Hiç tanımadığım bir başka kişi kızıma talip olsa, onun kutusunda neler var bilebilir miyiz? Yüzüne dağılmış gülüşünü topladı, ciddi bir ifadeyle devam etti konuşmasına. Çok gençsiniz Taceddin Bey. Önünüzde upuzun bir yol var. O yolun saadete uzanması sizin elinizde. Emin olunuz ki kızımla evlenesiniz diye söylemiyorum. Behire ya da bir başkası. Birilerinin hayatınıza zenginlik katmasına müsaade etmelisiniz. Yaşarken ölmeye mahkum etmeyiniz kendinizi. Etkileyici bir konuşma tarzı vardı İhsan Bey'in. İzdivaç konusundan nerelere gelmişti muhabbet. Biliyor musunuz, bu anlattıklarımı daha önce kimseyle paylaşmadım ben, dedi Taceddin. Aris vardı bir zamanlar, Artin. Her şeyini bilirdik birbirimizin. Gittiler. Tek başıma kaldım, çime gömüldüm. Sizinle konuşmak iyi geldi. Bana itimat ederek sırlarınızı paylaştığınız için teşekkür ederim. Anlattıklarınızın bende kalacağından emin olabilirsiniz. Bu arada dürüst ve açık sözlü davranışınız sayesinde size olan takdirimin daha da arttığını söyleyebilirim. Ben de sizin şahsınızda sağlam bir dost kazandığımı düşünüyorum İhsan Bey. Behire Hanım'a gelince, tekrar söylüyorum, her bakımdan mükemmel bir kız evladı yetiştirmişsiniz. Doğru insanı bulup en isabetli izdivacı yapmasını temenni ederim. Gözlerini kısarak, doğru insanı bulduk da, doğru olanı ona gösteremiyoruz bir türlü, diye gülümsedi İhsan Bey. Bu zarif latifeye, latifeyle cevap verdi Taceddin de. Diyelim ki kızınıza talip oldum. O beni bir keskinliği koca olarak kabul eder mi? Küçük bir kahkaha attı İhsan Bey. İşte ona garanti veremem, dedi. Behire cephesi sizinkinden kat be kat zorlu bir mücadele gerektirir. 25. ayrımın sonu. Sayfa 249. Devamı 26. ayrımda.